Çınar'ın Gölgesinde. İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde başlıyor.
Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri, aziz dostlar, hepinize hürmet ve muhabbetlerimi sunuyorum. Ulu Çınar'ın Gölgesinde buluşmalarımız devam ediyor. Çınar altında, kahve tadında sohbetimize bugün de devam edeceğiz inşallah. Bugün 3 kıta ve 7 iklimde bir dünya devleti kuran Osmanlı'nın, bu uzun soluklu başarısının ardında yatan sahiplerin en önemlilerinden olan, eğitime, insan yetiştirmeye verdiği önemden, nitelikli insan gücünden ve bu hususta orijinal bir adam yetiştirme metodu olan Hanegi himaye usulünden bahsedeceğiz inşallah. Kıymetli dinleyiciler, bir ülkenin değer ve büyüklüğünü o ülke insanının eğitim seviyesinin kalitesi belirler. Aynı şekilde bir milletin medeniliği de ekonomik refahı, üretim bolluğu, şehirlerin büyüklüğü vesaireden öte yetiştirdiği insanların niteliği ile değerlendirilir. Gerçekten de tarih bize bütün büyük medeniyetlerin kültür ve marif temeli üzerine kurulduğunu ve ayakta kaldığını göstermektedir. Daha geniş bir perspektifle insanlığın yükselişleri hep eğitim hamlesiyle başlamış, yıkılışları da bunun ihmaliyle ortaya çıkmıştır. Osmanlı Devleti'nin Asya, Avrupa ve Afrika'nın stratejik kesişme noktası olan tarihin en büyük medeniyetlerin filizlendiği böyle zorlu bir coğrafyada batılı kurtlara karşı asırlar boyunca tek başına soylu bir direniş sergileyip örnek bir medeniyet inşa etmesinin ana damarını eğitim, yani yetiştirdiği nitelikli insan gücü oluşturmaktadır. Yaratılmışların en şereflisi insanı merkeze alan bu kerim devletin çağdaşlarından ayıran en büyük özelliklerinden biri de devletin yapılanmasında etnik yapı ve asalet unsurlarını bir tarafa bırakıp renk, dil, din, ırk, soy ayrımı yapmadan sadece liyakat esasına göre bir sistem kurmasıdır. Yönetim sisteminin bütün mekanizmalarını işinin ehli, nitelikli insan yetiştirme amacına yöneliktir. Tarihçiler, Balkanlardan Kafkaslara kadar devlet-i âliyenin dört bir yanındaki en değerli serveti sayılan gençlerini çok sıkı imtihanlardan geçirerek merkeze taşımalarını ve onları akıl almaz ödüllerle ödüllendirmek üzere yetiştirmelerini Türklerin tarihte başardığı en önemli projelerden biri olarak değerlendirirler. Gerçekten de bu devletin aklı ergin, yüreği engin uluları insana değer verip onun mesleki, psikolojik, ahlaki, duygusal ve dini açıdan gelişmesini sağlamak üzere tüm kaynaklarını seferber etmekten çekinmemişler, bunun meyvelerini de fazlasıyla devşirmişlerdir. Kıymetli dinleyiciler, Osmanlı sisteminin temelini ülkeye ve dünyaya adam yetiştirme veya insanlığa insan kazandırma fikri oluşturmaktadır. Meşhur tarihçi Albert Hohleiber bunu çok çarpıcı bir şekilde şöyle dile getirir. Türkler olağanüstü çok zeki bir insan bulduklarında değerli bir nesne edinmişçesine coşku duyarlar. Ve o kişi özellikle de savaşa yatkın biri ise onu yetiştirmek için hiçbir emekten kaçınmazlar. Biz Avrupalıların planları ise çok farklıdır. Çünkü bizler iyi bir köpek, şahin ya da at bulduğumuz zaman çok seviniriz ve onu türünün en mükemmeli durumuna getirmek için elimizden geleni yaparız. Ama bir insanda olağanüstü nitelikler varsa onu geliştirmek için elimizi hiçbir zaman zahmete sokmayız. Onu eğitimin bize düşen bir şey olduğunu düşünmeyiz. İyi yetiştirilmiş attan, köpekten ve şahinden zevk alır, hizmetlerinden yararlanırız. Oysa Türkler, insan nasıl öteki hayvanlardan daha hayranlık uyandırıcı ve mükemmel ise, iyi yetiştirilmiş insandan o oranda büyük zevk alırlar, diyor tarihçi. Tabii sadece Leiber değil, birçok tarihçi ve seyyah da Osmanlı'nın nitelikli adam yetiştirme ve bunları liyakat esasına göre vazifelendirmedeki hassasiyetleri hususunda hemfikirdirler değerli dinleyiciler. Mesela bunlardan Fransız tarihçisi Michel Baudry'nin şu sözleri de oldukça düşündürücüdür. Diyor ki Baudry, Türk milletinin başarılarına şaşırmamak lazım. Çünkü onlar elit kadrolarını nasıl yetiştireceklerini, gençleri nasıl disipline edebileceklerini çok iyi biliyorlar. Yine onları mükemmel insan haline getirirken kabiliyetlerine göre taltif etmesini de biliyorlar diyecektir. Aynı şekilde tarihçi Fernand Granart da Osmanlı'da bir çobanın eğitim sayesinde devletin zirvesine tırmanabileceğini şöyle ifade ediyor. Devletten müstakil hiçbir otorite yoktur. Hiçbir kimse vazifesinin getirdiğinden başka bir şekilde otoriteye sahip olamaz. Kıymet yalnız hizmet mevkiindedir. Mülkiyet bir iktidar kaynağı değildir. Zenginlik vazifeyi takip etmekte, vazife halkın hürmet ve itaatini çekecek bir ihtişama layık olacak şekilde zenginlik getirerek şereflendirmektedir. Servet de vazife gibi geçicidir. Devlet tarafından müsaade edilerek veyahut kaynağı kesilerek eriyebilir. Yüksek memuriyetlerden çoğu menşeileriyle iftihar eden çoban yahut köylü çocukları tarafından işgal edilmektedir, diyor bu tarihçi değerli dinleyiciler. Yine Parisli seyyah Jean-Baptiste Tavernier de şu ifadeleri gerçekten çok düşündürücüdür. Diyor ki, Osmanlı Devleti'nde bir kişiye görev asil kanı için değil, kişiliği değerlendirilerek verilir. Çoğu kez imparatorluktaki önemli rütbelere sahip olanların Sultan Süleyman devrinde büyük yankılar uyandıran Sadrazam Rüstem Paşa gibi bir çobanın oldukları görülmüştür. Böylece soylarına hiçbir şey borçlu değil fakat her şeyi eğitimlerine borçlu olduklarını bilirler ve kabul ederler diyor. Aziz dinleyiciler, gerçekten de devlet-i aliyede dönemin devletlerinden ayıran en büyük hususlardan biri sistemin asalet, soyluluk esasına göre değil, liyakat, kabiliyet ve yetenek esasına göre kurulmuş olmasıdır. Bu, Osmanlı'nın gerçekten çağını aşan bir uygulamasıdır. Aynı dönemde Batı'da ne kadar zeki, ne kadar yetenekli olursanız olun, soylu sınıfa dahil değilseniz sizin hiçbir geleceğiniz, hiçbir şansınız olamaz. Fakat Osmanlı'da sizin derinizin renginize, ırkınıza, dininize, soyunuza, sopunuza bakmazlar. Eğer sizin bir musiki zekanız varsa sistem sizin ıtri olmanızı sağlar. Eğer iyi bir matematik mühendislik zekanız varsa Kayseri'nin Ağırnaz köyünden Sinan denen bir çocuk gelir, basamakları atlaya atlaya devletin başına sermimaran hassa yani bayındırlık bakanı olabilir ve bize Selim yeğleri Süleymaniyelere armağan edebilir. Hatta geçin onu Sokollu gibi Hristiyan çocuğu devletin başına sadr-ı azam yani başbakan olabilir bu sistemde. Kıymetli dinleyiciler, anlatacağım şu anekdot Osmanlı'da sistemin nasıl işlediğini de göstermesi açısından, halkın bu meseleye nasıl baktığını göstermesi açısından da çok manidardır. Bir batılı seyyah İstanbul'a geliyor. Yanında rehberle birlikte İstanbul'u dolaşırken yoruluyorlar ve susuyorlar. Ve bir müddet sonra bir çeşmeyle karşı karşıya geliyorlar. Çeşmenin yanında bir hamal vardır. Hamaldan su talep ediyorlar. Hamal da onlara su veriyor. Daha sonra hamala su vermelerine karşılık olarak şöyle teşekkür ediyorlar. Allah seni vezir eylesin. Şahsen bulunduğumuz zaman diliminde ben yoldaki herhangi bir ayakkabı boyacısından bir iyiliğin karşılığında ona teşekkür olarak Allah seni başbakan yapsın desem bu sözümü büyük ihtimalle o hakaret olarak algılayacaktır. Ama hatıratın sahibi diyor ki hamal o sözü asla bir hakaret olarak algılamadı ve aynen şöyle dedi, nasipse olur inşallah dedi diyor. Çünkü hamal sistemin nasıl işlediğini çok iyi biliyordu. Onun hamal veya başka meslekte olması hiç önemli değildi. Onda bir yetenek varsa sistem onu zirveye taşıyacaktı. Hamal da bunu çok iyi biliyordu ve dolayısıyla böyle bir cevap verdi. Aziz dinleyiciler, biraz önce de vurguladığım gibi Osmanlı sisteminde makam liyakat dengesi gerçekten çok önemlidir. Sistem ancak liyakatlı olanların hak ettiği makama gelmesiyle sağlıklı çalışır. Onun için atalarımız şerefül mekan bil mekin ibaresini levha olarak tarik hattıyla yazdırıp resmi dairelerindeki makam odalarına asarlar ve bu düsturu icraatlarına yansıtırlarmış. Bu sözün manası da şu demektir: bir makamın şerefi orada oturandan gelir. Yani bir makamı dolduran insan bilgi, beceri ve dirayetiyle o makama şeref verir demektir. Değerli dostlar, Tiryaki Hasan Paşa ile anlatacağım şu hadise, devlet adamlarının ne olduğunu göstermesi açısından da gerçekten çok ibretliktir ve günümüz devlet adamları için oldukça ufuk açıcıdır. Uhdesinde bulunan Kanice Kalesi'ni dahiyane manevralarla savunup düşmanı püskürtme başarısı gösteren Tiryaki Hasan Paşa, Sultan 3. Mehmet tarafından vezirlik ünvanı ile taltif edildiğinde çok ilginçtir, sevineceği yerde çok üzülür. Paşa bu üzüntüsünün sebebini şair Faizi'ye şöyle anlatır: Kanice'de elde ettiğimiz küçük bir hizmete karşılık olarak bize vezirlik rütbesi vermişler ve bize Hatt-ı Hümayun göndermişler. Halbuki Kanuni Sultan Süleyman, Makbul İbrahim Paşa'yı tam bir selahiyetle kendi yerine tayin ettiği zaman bile onun eline bu kadar iltifat ihtiva eden bir mektup vermemişti. Rahmetli Piyale Paşa, Yavuz Selim Hazretlerinin damadı olduğu ve deniz muharebelerinde büyük Hristiyan hükümdarlarının donanmalarına karşı büyük bir zafer kazandığı ve Sakız Adası'nın fethi gibi nice muvaffakiyetler elde ettiği halde kendisine vezirlik çok görülmüştü. İslam halifesinin Hatt-ı Hümayun'u Kanice muhasarası gibi küçük bir hizmete mükafat olmaya başladı. Buna üzülmeyeyim de ben neye üzüleyim diyecektir. Tiryaki Hasan Paşa aslında son derece iyi yetişmiş bir devlet adamı olmasına ve vazifesini liyakatıyla yapmasına rağmen devletin bekası adına makam liyakat dengesindeki en ufak bir sapmaya bile tahammülü yoktur ve Faizi'nin ifadesiyle saltanatın şanına o derece hürmeti vardı ki devletin iltifatını kendinden bile kıskanmaktadır diyor değerli dinleyiciler. Saltanatın şanına o derece hürmeti vardı ki devletin iltifatını kendinden bile kıskanmaktadır. İşte aziz dinleyiciler, devlet olmak böyle bir şey, devlet adamı olmak da böyle bir şeydir. Değerli dinleyiciler, 1553 yılında Amasya'da Sultan Süleyman ile görüşen Avusturya elçisi Busbek, devlet-i âlinin yükseliş dinamiklerini çok iyi kavrayan biridir. Oldukça zeki bir diplomattır. Bu diplomat, Osmanlı başarılarının sırrını çok iyi kavramış ve bunu daha sonra kaleme aldığı hatıralarında şöyle ifade etmiştir: Osmanlı hükümdarlarının huzurundayken büyük bir kalabalık vardı. Bu mecliste herkes şahsi kabiliyeti, ehliyet ve liyakati sayesinde bulundukları mevkilere getirilmişlerdir. Filancanın neslinden geldiği için hiç kimseye diğerinden üstün bir rütbe verilmez. Herkes işi olan memuriyet derecesine göre saygı ve itibar görür. Bu sebeple merasimlerde önde bulunmak, diğerlerinin yerine göz dikmek gibi kavgalar yoktur. Vazife ve memuriyetler herkesin liyakat, seciye, kabiliyetlerine göre bizzat sultan tarafından verilir. Sultan bunu yaparken ne şahsın zenginliğine, ne nüfuz ve şöhretine, ne rica ve dostluklarına aldırış etmez. Böylece her işe o işin ehli adamlar tayin olunur. Şahsi kabiliyeti sayesinde herkes en yüksek mevkilere kadar gelebilme şansına sahiptir. Çobanlıktan gelmiş olsalar dahi mazideki durumlarından dolayı bir eksiklik duymadıkları gibi ebeveynlerine de ne kadar az borçlu olurlarsa bununla o kadar çok iftihar ederler. Türkler üstün meziyetlerin, kabiliyetlerin doğuştan geldiğine, bir miras olarak ecdattan intikal ettiğine inanmazlar. Bunun kısmen Allah vergisi, kısmen de sayı gayretin mükafatı olduğunu kabul ederler. Tembel, pısırık olanlar kötü niyetler için yükselme yolları kapalıdır. Türklerin giriştikleri her işte başarı kazanmalarının ve gün geçtikçe devletlerinin hudutlarını biraz daha genişletmelerinin sebebi bu olsa gerek, diyor Avusturya elçisi Busbek, değerli dinleyiciler. Kıymetli dinleyiciler, Osmanlı kurmayları bu kadim topraklardaki bekalarının teminatını iyi yetişmiş kaliteli insan gücünde görmüş, bunun için eğitime bir harcama değil, büyük bir uzak görüşlülükle eğitime bir yatırım olarak bakmışlardır. Bundan dolayı nitelikli insan gücünün enerji ve sinerjisinden istifade edebilmek için akıl almaz yatırımlar yapmışlardır. Bu çerçevede Sıbyan mekteplerinden Endorun'a uzanan sistematik eğitim faaliyetleriyle devlete birbirinden değerli binlerce elit kadro kazandırmışlardır. Ayrıca Osmanlı'nın bu akil adamlarının yürütülen sistematik eğitimle alternatif ve ona paralel olacak pek çok usul geliştirdiklerini de görmekteyiz. Eğitim ve öğretimdeki amacın insana sadece icazet, yani diploma vermek olmadığının şuurunda olan Osmanlı yönetim kadroları, hayatı bütünüyle bir mektep kabul edip bu mektepten adam olmayı başararak çıkabilmeyi esas almışlardır. Değerli dostlar, aziz dinleyiciler, İstanbul'u şöyle bir teşebbüt miktarı da olsa gezenler, Boğaz'ın incisi bu dünya başkentinin değişik yerlerine serpiştirilmiş, ecdattan kalma, lebi derya yalılar, muhteşem köşkler ve göz kamaştırıcı konaklar görürler. Her biri birer sanat harikası olan bu mekanlara gözünüz iliştiğinde, atalarımız da amma ehli keyif insanlarmış, buralarda günlerini gün edip safa sürmüşler diye geçirdiyseniz, hemen bir estağfurullah çekip istiğfar etmenizi öneririm değerli dinleyiciler. İşin latifesi bir tarafa, Osmanlı ricaline ait olan bu göz kamaştırıcı mekanlar, barınma amacının çok ötesinde bir anlamda okul olarak düşünülmesi gerekmektedir. İmparatorluk coğrafyasının dört bir yanından gelen istidatlı ve zeki pek çok genç, hanegi himaye usulü diye isimlendirilen bir usul çerçevesinde bu mekanların adeta demirbaşlarıdır. Bu dönemde pek çok edip, şair ve mütefekkir bir vezirin veya bir zenginin konağına devam edip orada yer, içer, yatar, kalkar, toplantılara ve ziyafetlere iştirak eder. Bu suretle hem o vezirin hem de konağında toplananların ilminden, irfanından, tecrübesinden istifade ederdi. Böyle kimselere hanegi derler ve falanca paşanın hanegisi denildi mi, içtimai ve ilmi mevki ve derecesi anlaşılırdı. Osmanlı Devleti'nde 18. ve 19. yüzyıla gelinceye kadar bu adam yetiştirme usulünün pek çok örneği görülmekle birlikte bu dönemden sonra daha tesirli, hatta sistematik olarak kullanıldığı görülür. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Lütfi Paşa'nın Mimar Sinan'ı keşfedip elinden tutması, damat İbrahim Paşa'nın şair Nedim'i himaye etmesi, Ali Nutki Dede'nin Şeyh Galip ve Dede Efendi'yi yetiştirmesi, sadrazam Kuyucu Murat Paşa'nın Nefi'yi Erzurum'dan İstanbul'a getirip himayesini alması gibi bu dönemlere ait onlarca örnek verilebilir. Bu hanegi himaye usulünde yetiştirilecek çocukların evvela hüsnü siret, hüsnü suret ve yetenekli olmaları ön şarttır. Bunu takip eden diyanet, sadakat, istikamet üzere bulunmaları, tesiri hüner ve marifet ettirmeye değecek özellikler taşımaları, müdavim ve heveskar hususiyetlerine haiz olarak halkayı irfan ve halkayı tedriste mahareti kemal ile yer alabilmeleri göz ardı edilmeyen unsurlardandır. Bu usulde terbiye görüp devlete kazandırılmaya çalışan çocuklar, devleti âli coğrafyasının zeki tarlasından özenle seçildiği gibi, anne babalarının ölmeleri sonucu yetim kalanlardan da seçilmekte ve sahip çıkılmaktadır. Babasını kaybettikten sonra, Halet Efendi'nin himayesine giren Keçicizade İzzet Molla ile anne ve babası vefat ettikten sonra Şeyhülislam Atıfzade Hüsamettin Efendi'nin himayesine gelen Ahmet Cevdet Paşa bunlara örnek olarak verilebilir. Aziz dostlar, sistemin temel mantığı kim olursa olsun, nerede bulunursa bulunsun, yeter ki gelişmeye müsait bir cevher taşıması olduğu için her yerde ve her konudaki gençlere el uzatıldığını görmekteyiz. Gerektiğinde devlet dairelerinde çalışan yetenekli memurların bile bu usulden istifade ettiğine şahit oluruz. Mesela bu cümleden olarak Fuat Paşa, Mehmet Sadi Bey'deki kabiliyeti görüp, hariciye mektup kaleminde çalışırken tedris halkasına dahil etmiş, ressam Şeker Ahmet Paşa, İbrahim Çallı'yı adliyede müşavir olarak çalışırken tanıyıp himayesine almıştır. Ayrıca Mithat Paşa da Halit Rıfat Paşa'yı Meclisi Vala Başkatipliğindeki vazifesi esnasında keşfederek himayesine alıp yetiştirmişlerdir. Bunların yanında tatlı bir tevavuk sonucu başına talih kuşu konanlar da vardır. Mesela 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra sadaret makamına getirilen Hüseyin Hilmi Paşa bunlardan bir tanesidir. Namık Kemal, Midil mutasarrıfı bulunduğu sırada mahalle çocuklarının cami avlusunda ceviz oynadıklarını, bu sırada küçük bir çocuğun da oyuna karışmayıp karşıdan seyirci kaldığını görünce neden oyuna katılmadığını sormuş, küçük Hüseyin yaşından beklenmedik olgunlukla cevap verince ünlü şair çocuğun ailesini tetkik edip himayesini almıştır. Böylece bu talihli çocuğa Midilli adasında bir köylü çocuğu olarak kalmak varken sadrazamlık yolu açılmıştır. Aziz dinleyiciler, bu himaye usulünü hayata geçiren Osmanlı ricalinin çoğu kez doğup büyüdüğü toprakları da unutmadıklarını, buralardaki bakir fidanlara el atıp konaklarında çiçek açmalarını sağladıklarına da şahit oluruz. Maliye Nazırı Şirvanzade Rüştü Paşa'nın kendisi gibi Dağıstanlı olan Mizancı Murat Bey'i matbuat dahiliye kaleminde çalışırken konağına yerleştirip her türlü ihtiyacını karşılaması buna örnek olarak verilebilir. Hanesinde himayeye mazhar olan o talihli çocukların eğitimi ya bizzat hane sahibi tarafından ya da tutulan özel hocalar nezaretinde başlar. Bu ilk eğitimden sonra durumlarına göre yerli mekteplere veya Avrupa'da tahsile gönderilirler. Hane sahibi yetiştirmek üzere kendisine emanet edilen çocuklara baba muamelesi yapar, eğer kendi çocuğu varsa onlardan ayrı tutmayarak yediğinden yedirir, giydiğinden giydirir. Mesela Sultan Abdülmecid saltanatında sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı Koca Hüsrev Paşa hiç çocuğu olmayan biridir. Şeyhül Vüzera ünvanlı bu paşanın en dikkate değer özelliği aralarında sonradan sadrazam olacak İbrahim Ethem Paşa'nın da bulunduğu 100 kadar çocuğu küçük yaşta kimi zaman köle pazarından evlatlık alarak konağında yetiştirmiş olmasıdır. Bu çocukların çoğu ilerleyen yıllarda devlet içinde önemli mevkilere gelerek hamilerini hiç mahcup etmemişlerdir. Nitekim 1827 yılında 27 bin asker sayısına ulaşan yeni Osmanlı ordusu Asakir-i Mansure-i Muhammediye'nin subay kadrosu içerisinde Koca Mehmet Hüsrev Paşa'nın 70-80 kadar evlatlığı çekirdek bir grup oluşturmuştur. Bu arada Kaptanı Derya Topal İzzet Paşa da Hüsrev Paşa'nın himayesinin meyvelerindendir. Paşa himayesine aldığı bütün çocukları oğullarım diye hitap edecek kadar sever, tahsil için yurt dışına gönderdiklerine mektuplarla nasihatlerde bulunur, hatta onları daim yanında hissedebilmek için resimlerini ister. Bu himaye usulünden istifade ederek devlette yüksek makamlara gelenler arasında tek tük de olsa hamisine sırtını dönenler görülmüşse de birçoğu elinden tutup kendisini yetiştiren mürüvvet sahibi her zaman hatırlayıp vefasını göstermiştir. Mesela bu sadık talebelerden şair Nabi, hamisi Musahip Mustafa Paşa ile bağını ölümüne kadar sürdürmüş ve hocasının sürgününe dahi beraberinde gitmiştir. Sümbülzade Vehbi, bir köşede sefalet içinde unutulmuş halde iken dahi Sultan 3. Selim'in el uzatıp kendisini yücelttiğini her fırsatta dile getirmiş, hatta divanını onun adına tertip etmiştir. Keçicizade İzzet Molla da hocası Halet Efendi gözden düşüp sürgüne gönderildiği zaman birçok talebesinin aksine onun yanından ayrılmamıştır. Ünlü devlet adamları Ali ve Fuat Paşalar birbirlerine yazdıkları mektuplarda hamileri Reşit Paşa'dan Veli Nimetim sıfatıyla bahsetmişlerdir. Şair Ziya Paşa da gençliğinden beri himayesini gördüğü Mahmud Nedim Paşa'ya olan sevgisini her zaman muhafaza etmiş, kaleme aldığı divanında da bu sevgiyi izhar ederek perçinlemiştir. Aziz dinleyiciler, bu hanegi himaye usulü 19. asır boyunca öylesine benimsenip faydalı olmuştur ki, adam yetiştirmek, büyük adam olmanın niteliklerinden biri sayılır olmuş, bunu ihmal edenler de toplum tarafından ciddi şekilde kınanmıştır. Ünlü sadrazam Ali Paşa, birçok talebeye hamilik yapmasına rağmen, hocası Reşit Paşa'ya göre yaptıkları yeterli görünmediğinden, adam yetiştirmemek hissi rekabetten, memlekette yetişme istidadı olan namzet görmemekten, her türlü meziyeti nefsine münhasır zannetmekten ileri gelir ki, bu haller bir ricali devlet için affolunamaz kusurlardandır denilerek kendisi tenkit edilmiştir. Değerli dinleyiciler, devletin açmış olduğu okullarda görülen zaruri öğretim vazifesinin ne kadar kaliteli olursa olsun, insanın ilmi, edebi, içtimai, siyasi ve ahlaki gelişmesine kâfi gelmeyeceği, o talebeyi insanı kamil olma yolunda yeteri kadar yetiştirmeyeceği kaygısıyla uygulamaya konulan bu orijinal sistemdeki en önemli gaye, maharet ve kemal sahibi insanları zayi etmeden dört başı mamur yetiştirmek, onların yetenekleri yönünde ilerlemesini sağlayarak devletin ilerlemesini sağlamak olmuştur. Böylece binlerce istidatlı çocuğa hamilik yapan nice yüce gönüllü ufuk sahibi adam, beşeriyete iyi insan kazandırmanın hazzını yaşarken, hanegi olan çocuklar da ilim tahsil ederek İrfan sahibi olmanın lezzetine varıp devlet ve milletine hizmet etme şerefine ermişlerdir. Aziz dinleyiciler, netice olarak birçok özellikleriyle birlikte topraklarından yeşeren büyük insanlarıyla da büyük olmayı hak etmiş olan bu aziz millet, Büyük Asya'dan Küçük Asya'ya atlarıyla başlattıkları yolculuğu İmanları ve ilimleriyle devam ettirmiş, fetihten medeniyete doğru yol alarak devlet ebed müddete ermişlerdir. Unutmayalım ki, gerek dinler tarihini, gerekse de dünya tarihini incelediğimizde, kendine ilk gelen emrin oku olduğunu gördüğümüz tek peygamber, İslam peygamberi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun aşkla bağlıları olarak ikra emrini yerine getirip, ilmin bayraktarlığında nice seçkin insan modelleri ortaya koyan atalarımızdan tevarüs ettiğimiz ateşin ruhla onların ortaya koyduğu kadim metotları yaşadığımız çağa uygun olarak hayata geçirebildiğimiz takdirde bu topraklarda birbirinden değerli fidanların filiz vereceğine ve onların dal budak salmasıyla da beşeriyetin özlemini çektiği özgün bir sanat, özgün bir düşünce ve özgün bir hayat modeli ortaya koyabileceğimize inanıyorum. Onun için insan yetiştirme meselesi her dönem için hayati bir meseledir aziz dinleyiciler. Aziz dostlar, bu önemli mevzuyu bir anlamda günümüz insanlarına örnek olması açısından bir Osmanlı paşasından çarpıcı bir anekdotla noktalayalım. Bahsedeceğim bu paşa, Osmanlı'nın yetiştirdiği dirayetli sadrazamlardan olan Mustafa Naili Paşa'dır. 30 yıl süreyle Girit valiliği yaptığı için Giritli lakabıyla anılır. Bu ileri görüşlü devlet adamı en büyük ve en karlı yatırımın insana yapılan yatırım olduğunun şuurunda biri olarak Anadolu'nun çeşitli yerlerinden seçtiği 100-150 kadar talebeyi kendi konağında misafir eder ve bunların eğitim masraflarını yıllar boyunca hiç yüksünmeden karşılar. Naili Paşa bu güzel hizmeti icra ederken taviz vermediği bir prensibi vardır. Yetişmiş nitelikli insanın devletin bekasındaki önemini kavrayan bu geniş ufuklu paşanın o prensibi de şudur. Bu ilim yolcuları yani bu talebeler Mustafa Naili Paşa'yı ortalama 3 yıl süren okuma sürelerin boyunca ancak 2 defa görebileceklerdir. Bunlardan ilki tahsil hayatlarına yeni başlarken başarı temennisi esnasında, ikincisi de öğrenimlerini bitirip bundan sonraki hayatlarının iyi geçmesi dileklerinin bildirilmesi esnasında yani vedalaşırken. Naili Paşa diyor ki benle 2 defa görüşebilirsiniz, bir okula başlarken bir de okula bitirdiğinizde. Bu kadar iyilik yaptığı talebelerden uzak kalışının sebebini yakinen tanıdığı Fransız Büyükelçisi Court Bernadette de oldukça merak eder, bir gün merakını yenemez ve protokol kaidelerinin dışına çıkıp kendisine bunun sebebini sorar. Paşa sükunet içerisinde şu çok anlamlı cevabı verir. Bizim inançlarımız içinde beşeri hizmetler her sahaya şamildir. Ve bunların en kıymetlilerinden bir tanesi de ilim irfan ile uğraşanlara imkan temin etmektir. Çünkü dinimiz ilim üzerine kurulmuştur. Her hizmet gibi bu da sadece Allah rızası için yapılır. Hizmetin Cenab-ı Hak indinde makbul olması, hayır sahibi için huzur ve mükafatın zirvesidir. Başka bir arzusu olmaz, olması da mümkün değildir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bilmesi kafidir. Onun için kişinin bizim dinimize göre yaptığını teşhir etmektense, hele yaptığından menfaat beklemektense o işi yapmaması daha iyidir. Bu bir. İkincisi de, düşününüz ki efendim, burada okuyanlar içinde yarın benim gibi bu devletin en yüksek makamına çıkanlar olabilir. Benim ailem içinde onların makamlarından bazı menfaatler temin etmek isteyenler çıkabilir. O zaman benim rızayı ilahi niyazım nerede kalır? O manevi his gider, yerine geleceğe yönelik hasis zihniyet hakim olur. Ne kadar muhteşem. Üçüncüsü diyor, her vesileyle karşılarına çıkar, onlarda minnettarlık hislerinin tazelenmesine sebep olursam, sevabın da günahın da mahremiyetini ihlal, sevap için rızayı bari, günah içinde rahmeti hüda menbaalarını karartmış ve bu suretle onlara mütevazi hizmetim yanında telafisi güç bir menfi alışkanlık telkin etmiş olurum diyor. Ne kadar ince ruhlu bir insan. Her şeyi maddi menfaat çerçevesinde değerlendirmeye alışmış bir zihin yapısına sahip olan elçinin kafası hala bütün bu anlatılanları almaz ve sorularına devam eder ve şöyle sorar. Fransız Büyükelçisi, bu kadar iyiliğin, yardımların size hiç mi diyor faydası olmayacak? Bu olacak şey değil deyince, bunun üzerine Mustafa Nail Paşa ona şu cevabı veriyor. Ekselans diyor, işte sizinle bizim aramızdaki en önemli fark bu. Bizi biz yapan bu değerlerdir. Bunun üzerine Fransız elçi, peki diyor bu anlayış böyle ilelebet devam eder mi diyor, edecek mi diye sorduğunda da Mustafa Naili Paşa şu tarihi cevap veriyor. Orasını bilemem. Devam ederse bu devlet de devam eder. Aslını, özünü inkar edip terk eden hayatiyetini idame ettiremez. Bu değişmez bir kaidedir buyuruyor değerli dinleyiciler. Aziz dostlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugün devlet ebed müddet Osmanlı Kerim Devleti'nin insan yetiştirmeye verdiği öneme dair tadımlık kabilinden bir girizgah yapmış olduk. İleriki haftalarda bu önemli meseleyi Osmanlı eğitim sistemi üzerine sohbetimize Allah nasip ederse devam etmeye çalışacağız. Haftaya farklı bir konuda buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Hayırla, huzurla, muhabbetle kalın efendim.
Erkam Radyo'da İbrahim Refik'le Ulu Çınar'ın Gölgesinde programını dinlediniz.